Ayrım 5, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 50. 8. Deutschland, Deutschland, über alles. Uygarlığın en büyük temellerinden biri yol. Batı uygarlığının en büyük anıtları arasında yolları saymak gerek. Gerçi havacılık durmadan ve dev adımlarıyla ilerliyor ama insanoğlunun kanatlı değil, iki ayaklı bir yaratık olduğu unutulmamalı. Basit bir gözlem. Elimizde Ren ve Ruhr bölgelerinin yol haritaları var. Kalın, çift kırmızı çizgili yollar, otobanları, otoyol gösteriyor. Bunlardan yolumuzun üstüne rastlayanı Aachen'den, tarih derslerinde okuduğumuz adıyla Aix-la-Chapelle, başlayıp Köln'e, Kolonya ulaşıyor. Oradan kuzeye kıvrılıp Düsseldorf'tan geçerek Hanover'e, güneyde ise iki kola ayrılıp biri o zamanki başkent Bonn'a, diğeri Frankfurt'a gidiyor. Bu şehirlerin arası hepsi de bakımlı, ikinci, üçüncü derecede yollarla örümcek ağı gibi sarılmış. Zaten şehirden çıktığımız yok. Her biri Erenköy, Kadıköy, Bakırköy benzeri köyler, kasabalar birbirini kovalıyor, biri bitmeden öbürü başlıyor. Öte yandan bu yolları çok kez dikey olarak kesen çok gelişmiş bir demir yolu ağı var. Savaş sırasında çok tahrip edilmiş olan bu yolları hemen onarmışlar. Aachen otoyoluna giriyoruz. Arabamız çok eski, ben acemiyim. Araba içinde terör estiriyorum. Kimse ağzını açamıyor, sinirler gergin. Aachen'e gelinceye kadar saatte 30 kilometre hızı geçmeye korkarken, otobana çıkınca farkına varmadan hızımızı 80 kilometreye kadar çıkarmışım. Ama yine de en sağ şeritten gidiyoruz. Bizi hızla sollayıp geçen koca koca kamyonların şoförleri gülerek şaşarak bakıyorlar halimize. Bizi kaplumbağa gibi görüyor olmalılar. Üstelik bagaja sığdıramadığımız çocuk arabasının iplerle bağlı hali de dikkatlerini çekiyor olmalı. Ben de onlara bakarken demiryolu döşendikten sonra bir ayda açtıkları yola bir günde gidileceğini öğrenen Çinlilerin geri kalan günleri nasıl geçireceklerini soruşları geliyor aklıma. Uzaklık kavramının böylesine köklü bir değişikliğe uğraması ortak bir uygarlığın doğuşunu kolaylaştırıyor. Herkes kesesine göre her gittiği yerde alıştığı yaşayış düzeninin aynını bulabiliyor. Bir İsveçli ya da Alman için yaz tatilini güneyde, Riviera'da, Rimini'de ya da Capri'de geçirmek sadece bir yeğleme sorunu. Turizm varlıklılara özel bir lüks olmaktan çıkmış. Yanımızdan son hızla geçen motosikletliler, küçük spor arabalar sıcak kıyılara akıyor. Yaşamak demek biraz da turistçe gezmek anlamına geliyor. Belçika sınırından öte yana geçer geçmez her şey değişiyor birdenbire. Sanki savaştan yenilgiyle çıkan Almanya değil. İnsanlar daha iyi giyimli, daha sağlıklı, sokaklar, evler daha temiz. Hava bile daha değişik, daha berrak. Fransızca bilene rastlamak olanaksız. Niyetimiz Köln'e kadar uzanmaktı ama hem ben o gergin ortamda araba kullanmaktan yorulmuştum, hem 1,5 aylık bebeği de düşünmemiz gerekiyordu. Aachen hoşumuza gitmişti, madem gezmeye çıktık bugün de burada kalalım diye düşündük. Arabayla gezmenin hele de Avrupa'da ne demek olduğunu ilk kez orada öğrendik diyebilirim. Başta çocuk arabası olmak üzere bagajımız eşya doluydu. Arabayı sokağa park edemezdik. O yüzden kapalı garajı olan, kesemize de uygun bir otel aramaya başladık. Almanca bilmediğimiz için kimseyle anlaşamıyorduk. Ben kan ter içindeydim. Sonunda güç bela birilerine derdimizi anlattık. Bir yeri tarif ettiler ama o yoğun trafikte adres bulmak kolay mı? Yine de sonra arabanın arkasındaki çocuk arabasının yarattığı hoşgörüye sığınıp, trafiği zaman zaman zorlayarak, aksatarak bize tarif edilen pansiyonu bulduk. Şansımızdan pansiyon sahibi adam bir Fransızla evliymiş. Kadıncağız bir vatandaşına rastlamış gibi sevinerek karşıladı bizi. Üstü kapalı garajları yokmuş ama binanın arkasındaki avluda bir arabalık yerleri varmış. Şoförlüğümün ikinci sınavını o avluya girerken verdim. Arka avluya o gün bana çok dar gelen bir geçitten geçiliyordu. Her an arabayı kenarlara sıyırttıracağım korkusuyla, ön tarafta karımın, arkada kız kardeşimin gelgelleriyle, sağ yap sol yaplarıyla ıkına sıkına geçtim dar geçitten ama o zaman nasıl bir tuzağa kıstırıldığımı anladım. Avluda manevra yapacak yer yoktu. Ertesi sabah arabayı geri çıkarmam gerekecekti park yerinden. Bu yüzden bütün gece gözüme uyku girmedi diyebilirim. Üstelik pansiyonun köpeği de havlamaya başlamasın mı? Yiğit çok korkmuş ve ağlamaya başlamıştı. Bu olay onda öylesine derin bir iz bırakmış olmalı ki köpek korkusu ancak yıllar geçtikten, kızım Yaprağın köpeği Rita ortaya çıktıktan sonra biraz hafifledi ama hala başka köpeklere pek yaklaşmıyor. Elimizi yüzümüzü yıkayıp bebeğe banyosunu yaptırıp besledikten sonra kenti gezmeye çıktık. Aslında küçük ama şirin bir kentte o günlerde Aachen. Savaştan epeyce zarar görmüşmüş, yıkıntıları çoktan ortadan kaldırmışlardı. Yerlerine yapılan yeni büyük yapılardan anlaşılıyordu bu. Parklar, tamir görmüş abideler, geniş ve tertemiz caddeler insanın yüzüne gülüyordu. Mağazalar tıklım tıklım doluydu. Özellikle mekanik ve elektronik eşyada Brüksel'de görmediğimiz bir çeşitlilik vardı. O günlerin Türkiye'sinde hemen hiçbir şey bulunmadığı için hepsinde gözümüz kalıyordu. Ama ben en çok o sıralarda yeni yeni piyasaya sürülen stereofonik plaklara ve bunları çalan elektrofonlara bakıyordum imrenerek. Karımın ve kardeşimin zorlamasıyla bir elektrofon ve birkaç klasik müzik plağı aldım sonunda. Bir iki Beethoven, birkaç Schubert, bir iki Chopin. Lise çağlarında yasaklanmış olduğu için gizlice okuduğum Upton Sinclair'in Sözde Marksist İdeolojik Sanat Tarihi kitabı Altın Zincir'de Mozart saray adamı diye aşağılandığı için o dönemde ona henüz pek sıcak bakmıyordum. Bu yüzden kendimi ne büyük bir müzik hazinesinden mahrum ettiğimi yıllar sonra anlayabildim. Aix-la-Chapelle anlaşmasının ne zaman ve niçin yapıldığını anımsayamıyordum ama adım başında rastladığımız genç, yaşlı bir yığın sakat insan son savaşı bir türlü unutturamıyordu bize. Peki ya bu kolunu, bacağını, anasını, babasını, eşini, çocuğunu, kardeşini, dostunu, arkadaşını yitirmiş insanlar gerçekten unutabilirler miydi savaşı? Ama unutmuş gibi yaşıyorlardı. Alman gençliği görebildiğimiz kadar Avrupa'nın belki en hareketli gençliğiydi. Gülüyor, eğleniyor, yaşamın tadını çıkarıyor ve çalışıyorlardı. Akşam yemeği için büyük, 4-5 katlı bir lokantaya girmiştik. Almanların iştahlarına şaşıp kaldığımızı anımsıyorum. O koca koca et parçalarını, kızarmış bütün bir tavuğu, bir küçük kızarmış domuz yavrusunu, tepeleme bir kayık tabak dolusu kızarmış patatesle, bir o kadar yeşil salatayı, 2 litrelik kavanoz gibi bira bardaklarını başlarına kaldırarak öyle bir yuvarlayışları vardı ki midelerine biraz da iğrenmiyor değildik. Ölenler ölmüş, kalanlar yaşamlarını sürdürüyordu. Genç kızlar plak makinelerine para atıyorlardı. Aklımıza tabii Marlene Dietrich ve Lili Marlene geliyordu. Savaş ağıtı yoktu şarkılarında. O günlerde askeri maçları da bir kenara bırakmış görünüyorlardı. İnlemek yoktu, hüzün yoktu. İşte yaşamı öyle bir anlayış tarzı ki bize utandırıcı bile görünüyordu. Ölülerine saygıları yok muydu bunların? Oysa her mahallede, o mahallede oturanlardan savaşta ölenlerin isimleri yazılı bir anıt, her iş yerinde mağazada ise bir levha çarpmıştı gözümüze. Orada çalışanlardan, yurdu, daha doğrusu Hitler'in çılgınlıkları uğruna ölenlerin adları. Bir tütüncüden Türkiye'deki yakınlarımıza göndermek için kartpostal aldım. Pul da istedim ama satıcıyla bir türlü anlaşamadık. O tarihte adi posta ile uçak postası ayrı ücretlere tabiydi. Uçak pulunu anlatmak çok zor oldu. Kollarımı açıp burnumla homurtular çıkararak uçak taklidi yapmam da fayda etmedi. Satıcı kız gülmekten kırılıyor ama bir türlü ne söylemek istediğimi çıkaramıyordu. Sonunda Alman Hava Yolları'nın adı geldi aklıma. Belki kızda bir çağrışım yapar diye. Lufthansa diye bağırdım. Arşimet'in Eureka deyişi gibi. Kız bu kez de eliyle biraz ötedeki Lufthansa Havayolu Acentesini göstermez mi? Sonradan düşünüyorum, Avrupalıların, özellikle de Almanların zeka yoksulu oldukları gerçek mi acaba? Biz olsak çabucak anlardık diyorum. Ama galiba sorun pratik düşünme ile metodik düşünme farkından kaynaklanıyor. Bu gibi olaylarla sık sık karşılaştık Avrupa'daki gezilerimiz sırasında. Birisine yol sormaya görün, yakanızı bırakmaz. Belki 10 kez tekrar tekrar tarif eder. Olabilir, kavrayışları belki biraz ağırdır ama bu bir kusur mu acaba? Zekamıza güvenerek üzerimize aldığımız bir işi ne olduğunu iyice anlayıp araştırmadan çalışmaya giriştiğimiz için yarıda bıraktığımız az mıdır? Yol sorma işinde de öyle. Kim bilir kaç kez tarifi iyice dinleyip öğrenmediğimiz için bir arkadaşımızı görmeye gidip de evini bulamadan döndüğümüz olmuştur. Bizim genlerimizde garip bir acelecilik, sabırsızlık var. Ne derler? Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir. Metodik düşünmeye alışmış bir batılı bizim gibi değil. Belki bu yüzden ahmak yerine konuluyor ama kolay kolay şaşırmıyor, yanılmıyor. Ertesi sabah Köln'e gitmek üzere hazırlanmaya başladık. Sabah korktuğum gibi arabayı geri geri avludan çıkarmak benim için büyük sorun oldu. Karım bir tarafta, kız kardeşim öte tarafta gel gel işaretleri yaptılar da bin güçlükle çıkarabildim arabamızı bu tuzaktan. Pansiyondakiler hayretle izlemişlerdi dakikalar süren manevralarımızı. Yine bir iki kez yolumuzu şaşırmıştım ama sonunda Köln otobanına mucize gibi birden çıkıverdik. Aachen ile Köln'ün arası 70 kilometre. Yolun iki yanında bakımlı yemyeşil ormanlar uzanıyordu. Yol kenarlarına piknik yapacaklar için özel park yerleri, banklar ayrılmış ve hemen yanlarına ayrı ayrı kağıt ve çöp sepetleri konulmuştu. Yeni bir trafik işareti de öğrendim bu yolculuk sırasında. Geyiklere dikkat. Bir saat sonra Köln'e ulaştık. Bu kez iyi gelmiştik. Yavaş yavaş alışıyordum arabaya. Daha şehrin dış mahallelerine yaklaşırken Ren Nehri kıyısındaki görkemli domun, Köln Katedrali, ikiz kuleleri görünmüştü. Şehir içi trafiği çok sıkışık ve karışıktı. Adresini daha önceden aldığımız ve plan üstünde yerini saptadığımız otele, oraya buraya sora sora yanlış sokaklara gire çıka 3 saatte ulaşabildik. Ne var ki otelde yer yoktu. Biz de Köln'e gelmenin tam zamanını bulmuşuz. Meğer o gün Köln fuarının açılış günüymüş. Bir 3 saat daha vazgeçtik garajcasından, kalabileceğimiz herhangi bir otel arayıp yer bulmadıktan sonra ve tam Bonn'a ya da Düsseldorf'a geçmeye karar vereceğimiz sırada domun karşısında bir turistlere yardım bürosu gözümüze ilişti. Bir saat kadar da orada kuyrukta bekledikten sonra iyice bir otelde bize de yer bulundu. Yorgunluktan bitkin bir halde otele koştuk. Ama yataklarımıza çekilmeden önce bebeğin altı değiştirilecek, yıkanacak, karnı doyurulacaktı tabii. Sıra bize geldiğinde pestile dönmüştük. Kafalarımızın yastığa değdiğini bile duymadık. Sabah kahvaltımızı yapar yapmaz Bonn'a doğru yola çıktık. Bonn o günlerde Almanya'nın başkenti olmak dışında benim için önemli iki özellik taşıyordu. Bonn'a gelirken aklımda iki şey vardı. Beethoven ve Deutsche Mark. Ne ilgisi var bu ikisinin diyeceksiniz. Kolay olsa... Biri Alman sanatının, öbürü Alman ekonomisinin temsilcisi, deyim yerindeyse bir paranın iki yüzü. Alman sanatını temsil eden Beethoven'dan başka sanatçı yok mu diyeceksiniz. Var elbette ama Ren Nehri kıyısındaki bu küçük, sevimli kentin sokaklarında dolaşırken ondan başka kim gelirdi aklımıza? Beethoven'ın doğum yeriydi burası. Bonn, o küçük kent, onunla duyurmuştu adını dünyaya. İlk işimiz müze haline getirilmiş olan Beethoven'ın evini arayıp bulmak oldu. Çocukken babasının onu yeni bir Mozart yapmak için öfkeyle başına oturttuğu piyanosu, sade odalar, tipik bir Alman evi. Onun burada nasıl yaşadığını, acılı çocukluğunu nasıl geçirdiğini belli edecek hiçbir şey yoktu. Bonn'u fazla gezememiştik ama hoşumuza gitmişti. Nehir boyunca kuleli evler, yeşil bahçeler, parklar, buraya büyük sanatçıya her şeye karşın ilerideki yıllarda ilham verecek sakin ve dağdağsız bir görünüm kazandırıyordu. Beethoven'ın evinin karşısındaki parkta oturup sandviçlerimizi yerken gülünçlü bir olay geldi başımıza. Oğlan arabasında sessiz sessiz uyurken nedense birden uyandı ve ağlamaya başladı. Karnı tok, altı temiz, susturmak olanaksız. Annesi emzik vermek istedi ağzına ama sabah otelden çıkarken emziğini odada unutmuş olduğumuz anlaşıldı. Günlerden pazar, her taraf kapalı. Nöbetçi bir eczane bulmak için yola düştüm. Neyse ki eczaneye apoteke denildiğini öğrenmiştim Brüksel'den. Sonra sıra sonunda buldum nöbetçi eczaneyi ama emziği nasıl anlatırsın? Bana emzik yerine biberon gösteriyorlardı. Kanter içinde bir kağıda resmini çizerek anlattım derdimi. Gülüşerek bir kutu içinde bir sürü emzik gösterdiler. Rastgele birisini alıp koşarak parka döndüm ama bu kez ne görelim? Aldığım emzik çok iri başlıymış. Çocuğun ağzına sığmadı. Öhürmeye başladı. Neyse ki ben emzik peşinde koşarken annesiyle halası oğlanı susturmayı başarmışlar. Büyük adam emziği adını taktığımız bu emziği yıllarca hoş bir anı diye sakladık. Ancak bu küçük olay Bonn'da daha fazla kalamayacağımızı anlatmış oldu bize. Köln'e doğru yeniden yola çıktık. Bonn'a yarım saatte gelmiştik. Gezip dolaştıktan sonra gece döndük Köln'e. Ren Nehri boyunca uzanan yol hep ışıklı kentler, kasabalar, köylerden geçiyor. İki adımda bir büyükçe fabrikanın dumanlı bacaları görünüp kayboluyordu. Tabii o zamanlar kimse çevre sorunu diye bir şey olduğunu bilmiyordu. Köln, Almanya'nın en büyük kentlerinden biri. Görkemli ve gerçekten eşsiz bir sanat yapıtı olan Dom, yüksek ikiz kulesiyle kentin her tarafından görülebiliyor. Son savaşta yıkılan yerlerinin onarımına biz oradayken hala devam ediliyordu. Hemen arkasında Ren Nehri ve nehrin üstünde savaşta yıkılanın yerine yeni yapılan kocaman köprü bu dev yapıtla güzel bir uyum gösteriyordu. Köln, bizde daha iyi bilinen adıyla Kolonya, bizde ve bütün dünyada ünlü kokulu suyu ile tanınır, yani kolonyasıyla. Oysa sorup öğrendiğime göre Köln'de artık ileri gitmiş bir koku endüstrisi yokmuş. Ama mağazalarında Alman endüstrisinin dayanıklı tüketim mallarının zengin çeşitleri fuarı gezmeye gelenlerin iştahlarını kabartmaktaydı. Özellikle fotoğraf makinesi satan dükkanlar her ulustan yüzlerce alıcı ile dolup taşıyordu. Retinalar, Zeiss ikonlar, Kodaklar su gibi satılıyordu. O zamanlar yeni moda olan naylon, dakron, perlon kumaşından giyim eşyaları da öyle. Henüz ne ortak pazar vardı ne de Avrupa Birliği. Belçika'dan, Hollanda'dan gelen komşu ülke turistleri kendi ülkelerindekilere göre hayli ucuz olan bu malları kapışıyorlardı. Hepsinin arabası vardı, pasaport dertleri yoktu. Hep yeni arabalardı. Savaş sonrası gelişen otomotiv endüstrisi dar ve orta gelirlilere yönelik arabaları sürüyordu piyasaya. İstanbul ya da Ankara'daki eski, hatta külüstür ama kocaman Amerikan arabaları dolaşıyordu. Buradaki arabalar ise küçük, ekonomik arabalardı. Bizim Rover'ı görenler hayretle dönüp bakıyorlardı. Plakamız Belçika plakasıydı ama direksiyonumuz sağdaydı. Ayrıca 1946 model bir otomobil de öyle sık görülen bir şey olmasa gerekti. Alışverişi çabucak bitirdik. Elimizde plan, kenti dolaşmaya çıktık. Ring denilen büyük caddeler kentin merkezini çepeçevre kuşatıyordu. Ren'in doğu kıyısı Kadıköy'le Üsküdar'ı andırıyordu. Gece 2 yakada ışıklar içindeydi. Burada da asıl kalabalık batı kıyısındaydı. Küçük vapurlarla nehir boyunca yukarıya aşağıya gidilip geliniyordu. Nehri öyle usullaştırmışlar, öyle işe yarar hale getirmişlerdi ki. O gün için dikkatimizi çeken bir şey vardı. Burada Belçika'dakinin aksine gençler çoğunluktaydı. Savaş yaşlıları açlıkla, yoklukla, tepeden yağan bombalarla yok etmiş, orta yaşlılar cephede ateş altında erimiş tükenmişlerdi. Savaş sonrası kuşağı ise deli gibi çalışsalar da yaşamasını seviyorlardı. Martalar, Marlenler sokaklarda Hanslarla, Frederiklerle kol kola dudak dudağıydılar. Birahanelerde sanki her gece bir düğün partisi veriliyordu. Hepsi de gürbüz, sağlıklı, neşeliydi. Ertesi sabah Düsseldorf'a yolumuzu sürdürdük. İki kentin arası otobandan yarım saat sürüyordu. Hem de bizim girişimizle. Düsseldorf belliydi ki savaşta Köln'den daha çok yıkıntıya uğramış. Yeni, büyük, modern yapılar daha çoktu. Daha geniş, daha gösterişli bir kent görünümündeydi. Ren Nehri burada tam kentin ortasından geçiyordu. İki yanında Düsseldorf'un en büyük, en geniş ve en hareketli bulvarı uzanıyordu. Arabamızı bir park yerine bırakıp gezmeye çıktık. Hayran hayran iki yanımıza bakınarak dolaşırken karşımıza inanılmaz bir manzara çıktı. Garip bir dilenci alayıyla karşılaştık. 3-4 çocuk taklalar atarak, akrobatik gösteriler yaparak dileniyorlardı. Şaşkınlığımız hatıra diye aldığımız renkli kartpostallara bakarken daha da arttı. Çünkü Düsseldorf'u simgeleyen bu fotoğraflar arasında sokakta rastladığımız dilenci grubu da vardı. Demek ki bu türlü dilencilik Düsseldorflulara değişik bir şey, bir orijinalite olarak görünüyordu. Düsseldorf'tan Brüksel'e dönüş yolculuğumuz sırasında niyetimiz geceyi yine Aachen'de geçirmekti ama bizim yaşlı rover ilk kez oyun bozanlık etti. Güneş batmak üzereydi, farlar yolu iyi aydınlatmıyordu. Yol kenarındaki park yerlerinden birine girdim. Baktım ki uzun farlar hiç yanmıyor. Bu ışıkta gece yolculuğu yapamazdık. Haritayı açtım, en yakın kasaba Düren. Başka çare yok, otobandan çıkıp Düren yoluna saptım. Bizler batıyı ister istemez büyük kentleriyle, biraz da plaj ve gezi yerleriyle tanıyoruz. Düren ise sonradan gelişmiş olabilir elbette ama o tarihte ana yolun kenarında Köln ile Aachen arasına sıkışıp kalmış tipik bir Alman kasabasıydı. Yine de evleri, sokakları çok temiz ve bakımlıydı. Ertesi sabah erkenden yola çıkmayı planladığımız için çevreyi şöylece bir dolaştıktan sonra ana yola yakın bir yerde ufak bir otelde kalmayı yeğledik. Biz eşyalarımızı, bebeğimizi ve arabasını otomobilden çıkarıp odamıza taşırken çevremizi küçüklü büyüklü bir çocuk alayı çevirdi. Hani bizim küçük kasabalarımızda bir zamanlar İstanbullu, daha doğrusu çağdaş kılıklı kadınların arkasından tango tango diye bağıran haylazlar ya da trenlerin pencerelerine taş atan yaramazlar, bir yabancı görünce şaşkın şaşkın durup yüzüne baka kalan köy çocukları vardır ya, Dürenli çocukların onlardan hiç farklı tarafları yoktu. Hadi onlar çocuktu diyelim. Ama otelin kahve lokantasında oturanlar, onlar da bizim küçük kasabalılarımız gibi bizi merakla süzüyorlar. Hatta elleriyle bizi göstere göstere aralarında fiskoslaşıyorlardı. Bu durumu yıllar sonra yine otomobille ilgili bir yolculuğum sırasında Frankfurt'un hem de pek kenar mahallesi sayılmayacak bir köşesinde kaldığım pansiyonda aynen tanık oldum. Demek ki ekonomik gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun insanların aralarında psikolojik yapıları bakımından öyle pek büyük bir fark yoktu. Arabanın farlarına Brüksel'e dönünce aldığım garajda baktırmayı düşünmüştüm. Dillerini bilmediğim bir yerde 12 yıl eski model bir İngiliz arabasının tamirini yapacak bir garaj bulmak pek kolay olamazdı herhalde. Bu bakımdan yine karanlığa kalmamak için sabah erkenden otelden çıktık. Otomobille bir de gündüz gözüyle dolaştık kasabayı. Küçük fakat bilmediğim bir stilde inşa edilmiş, değişik görünüşlü, güzel bir yapı olan katedralin önünde fotoğraflar çektikten sonra tekrar Aachen'e doğru yola çıktık. Orada kısa bir mola verdik. 5. ayrımın sonu sayfa 58.